18. ayrım. Sayfa 209. Oyun alanı, incelikli bir biçimde yerleştirilen çatı kirişlerinden sarkan düzinelerce kağıt fener dışında karanlıktı. Sahanın ortasına portatif bir dans pisti kurulmuştu ve bu pistin üzerinde atılan her adım gürlüyordu. Köşede yerel bir grup 70'ler ve 80'lerin popüler şarkılarını çalmaktaydı. İnsanlar dans ediyor, gençler elma kapmaya çalışıp üzümlü göz yuvarı bulmak için pişmiş spagetti çanaklarının içine dalıyorlardı. Noah'a, babayı görüyor musun diye sordu Vivi. Ufaklığın uyku sersemliğiyle mırıldandığı şey, baba gel diye bitti. Ah Vivien. Vivi arkasını dönünce pembe polyester kumaştan bir prenses kostümü giymiş, Marl Michelin'le karşılaştı. Kadının tombul atları parlak renklerle vurgulanmıştı. Mavi far, gül pembesi allık, parlak kırmızı ruj. Başının üzerine griye çalan buklelerin ortasına ucuz ve ince bir taç oturtulmuştu. Selam Marl, dedi Vivien. Harika kostüm. Kocan nerede? Ben de onu arıyordum. Niye? Ben genellikle dedikodulara karışmam. Vivien dişlerini gıcırdatmamak için kendisine güçlükle hakim oluyordu. Dallas'la yaşadığı ilişkiye dair dedikodular dinmiş olsa da Dallas hala Oyster sahilinde izlenen bir adamdı. Özellikle de Marl gibi yaşlı ve tutucu insanlar tarafından. O insanlar Dallas'ın çok içmesinden, kiliseye tahammül edememesinden, kumar oynamasından ve belki en çok da onların fikirlerini umursamıyor olmasından hoşlanmıyorlardı. Söyleyeceğin şeyi zaten biliyorumdur eminim. Sahi mi? Marl eğilip yüksek sesle fısıldadı. Geçen cumartesi geç kapatıyordum ve Dallas ile Morgan denen o kadın sokaktan geçiyorlardı. İkisi kadının külüstür arabasına binip gittiler. Vivien başını salladı. 2 yıldır bu hikayenin şu veya bu biçimini dinleyip durmuştu. Dallas ile Cat birlikte markette, benzin istasyonunda, King'in bakkalında biri alırken görülmüşlerdi. Onlar sadece arkadaş Marl... Bunu sırf annen söyleyemediği için söylüyorum Vivien. O iyi bir dosttu ve yaşasaydı sana bir erkeğe böyle bir özgürlük tanımanın hiç de doğru olmadığını söylerdi. Kocamı seviyorum ben, dedi Vivien. Ona göre bu yeterli bir yanıttı. Kocasını seviyor ve ona güveniyordu. Öyleyse biraz rahatlamak için haftada bir Cat'in yerinde içki içip poker oynamasının ne sakıncası vardı ki? Dar kafalıların dedikodularının Vivi için hiçbir önemi yoktu. O kocasını onu kıskanmayacak kadar iyi tanıyordu. Köpeğimi severim, dedi Marl kararlı bir tavırla. Ama yoldan kızışmış bir aşüfte geçerken onu bağlı tutarım. Vivien kendini tutamayıp güldü. İkazın için teşekkürler Marl. Kocama daha çok dikkat edeceğim. Dikkat et. Vivien ahırdan ayrılıp kulübelerine çıkan bayırı tırmanırken hala gülümsüyordu. Geçen yıl Dallas kulübeye buranın etrafını saran büyük bir veranda ile yeni bir mutfak, çocuk odası ve banyoyu kaplayan yaklaşık 75 metrekarelik bir alan eklemişti. Yeni çift kanatlı cam kapılar salon boyunca uzanarak hem görkemli kanal manzarasını çerçeveliyor hem de beyaz verandaya açılıyordu. Vivi arka taraftaki atlar ve kovboy şapkalarıyla süslenmiş yatak odasında Noah'ın bezini değiştirdi. Ona dinozorlu pijamalarını giydirdi ve onu karyolasına yatırdı. İyi geceler minik bal kabağı. Oturma odasına girince yeni kanepenin yanında Zorro'nun dikilmekte olduğunu gördü. Zorro kenara geçip müziği açtı. Siyah polyester kumaştan ucuz pelerini bir yere takılınca homurdanarak sövüp pelerini çıkarttı. Vivi gülümsedi. Hani ömründe hiç Cadılar Bayramı için giyinmemiştin? Çocukluğumda Cadılar Bayramı'nın kutlanmadığını söyledim. Arada fark var. Dallas o kadar yaklaştı ki Vivi onun nefesini yanağında hissedebiliyor, içtiği viskinin kokusunu alabiliyordu. Genç adam eldivenli elini kaldırdı, parmağını karısının çıplak boynunda dolaştırıp göğüslerinin arasındaki boşluğa indirdi. Marl Michelin senin son günlerde çok yaramaz bir çocuk olduğunu söyledi. Seni Cat'le iş çevirirken görmüş. Mayberry'de dedikodular bitmez. Sen ne dedin? Yaramaz çocukları sevdiğimi söyledim. Dallas Vivi'yi kucağına alıp yatak odasına taşıdı ve kapıyı bir tekmeyle kapattı. Şaka mı, şeker mi Bayan Raintree? Kocası onu yatağa bırakırken Vivi kahkahayla güldü. Odalarının penceresinden sızan ay ışığı genç adamın keskin yüzünün yarısını aydınlatıp saçlarının yarısını da maviye boyuyordu. Sanırım şekeri tercih edeceğim Bay Raintree. Tabii niyetiniz buysa. Noel arifesinin sabahında Vivien şafak vaktinden önce kalkıp kurabiye yapmaya koyuldu. Bir ara Noah uyandı ve annesi de onu mutfağa getirdi. Ufaklık şekerli kurabiye hamuru topağının içinde plastik dinozorlarıyla oynayıp gülüyordu. Hamurun ne kadar lezzetli olduğunu fark edince kıkırdayarak oyuncakları kenara fırlatıp hamuru yemeye başladı. ''Ah hayır yapma!'' Vivi unlu ellerini önlüğüne silip Noah'ı kucakladı ve onu kalçasına yaslayıp mutfağı temizledi. Ufaklığı taşımak yaramaz bir kediyi taşımaktan farksızdı. Noah uzanıp bükülüp ağlamaya devam ediyordu. ''Mamma, anne, mamma!'' Vivi onu yeni genişletilmiş yatak odalarına götürdü. Gün ışığı kanatlı kapılardan içeri dama tahtası biçimindeki ışınlar halinde akıyor, taze bal damlaları misali parlayan geniş cam parkelere çizgiler halinde düşüyordu. ''Kalk uykucu'' dedi Vivi Dallas'a. ''Oğlunun giyinmesi gerek.'' Noah'a bir şeyler mırıldanıp yuvarlanan Dallas'ın yanına bıraktı. ''Bak Noah, baba saklambaç oynuyor.'' Noah kıkırdadı ve Dallas'ın üzerine tırmanıp bir stres yayı gibi babasının öbür yanına yuvarlandı. ''Baba!'' Dallas örtünün altından kolunu çıkarıp ufaklığa sarıldı. Noah babasının yanında hep yaptığı gibi hemen duruldu, ona sokulup yanağını, onun dövmeli pazısını yasladı. Gözlerini kapatıp parmağını emmeye başladı ve sükunete büründü. Vivian bir süre orada durup bu manzarayı doya doya izledi. Ufaklık dünyaya geldiğinden beri o ve babası bir ikili olmuşlardı. Noah'ın canı yandığında aradığı kişi Dallas'tı ve kabus görüp gecenin ortasında ağlayarak uyandığında onu sakinleştiren de Dallas'tı. Ah Noah, Vivian'i seviyordu. Bir köpek yavrusu gibi annesinin peşinde dolaşıyor, uyandığında onu öpüyor ve onun kollarında uykuya dalıyordu. Ama o babasının oğluydu ve herkes bunu biliyordu. Genç kadın yüzünde bir tebessümle banyoya girip duş aldı. Saat 11 olduğunda kurabiyeler kutuya konmuş, şekerlemeler paketlenmiş ve Vivi kilise için hazırlanmıştı. Dallas dedi kocasını uyandırmaya çalışarak. Noah hazırlaman gerekiyordu. Dallas sırt üstü döndü. Noah'ı koruyucu bir tavırla kolunun arasına almışken yavaş yavaş uyandı. Kendimi iyi hissetmiyorum. Vivi kocasının yanına oturunca Dallas'ın bakışlarının ne kadar sönük ve donuk olduğunu fark etti. Saç çizgisinde birkaç ter damlası belirmişti. Vivi uzanıp elinin tersiyle kocasının alnına dokundu. ''Yanıyorsun. O lanet olası anaokulu yüzünden. Ne zaman Noah'ı oraya götürsem hastalanıyorum. Sanırım bende bir sorun var.'' ''Sorun falan yok. Sana aspirin vereceğim.'' Döndüğünde Dallas yeniden uykuya dalmıştı. Vivi kocasını dürterek uyandırdı, ona iki aspirin verip su içirdi. ''Bugün için sabırsızlanıyordum.'' dedi Vivi. ''Grey'lerin Noel arifesi geleneği.'' dedi Dallas. ''Of, ne yani, bütün gün alışveriş yapıp, Waves'te akşam yemeği yiyip, sinemaya gidip ardından da günü kilisedeki ayinlerle bitirmekten keyif almıyor musun?'' Vivi kocasının nemli saçlarını gözünden çekip bir süre yüzüne dokundu. ''Öleyim daha iyi.'' ''Noah için bir hediye almama yardımcı olacağını sanıyordum. Ona bir düş kapanı yaptım. Onun yaşındayken annem de benim için yapmıştı.'' Dallas gülümsedi. ''Uzun süre sakladım. Düş kapanı nedir?'' ''Kızılderililere özgü. Yatağın üzerine asıyorsun, kabusları kovuyor.'' Vivi kocasının çıplak, nemli göğsüne dokundu ve parmak ucunu Dallas'ın en çirkin yarasının üzerinde gezdirdi. Pembe kenarlı oval biçimli bir buruşukluktu bu. ''Peki Bay Rentry, sizi sevdiğim için ablalarıma bugün hasta olduğunuzu söyleyeceğim. Ama yarın Noel sabahı ve babama gitmemiz gerekiyor. Yani bu Ferris Bueller'la Bir Gün adlı 1986 yapımı bir komedi filmine gönderme yapılmaktadır. Numaralarından biri ise yalnızca bir günün var.'' ''Numara değil.'' Vivi eğilip onu mikropları ve virüsleriyle birlikte öptü. ''Seni seviyorum Dal. Ben de seni seviyorum.'' Vivi uzanıp Noah'ı kucağına aldı, onu yatak odasına götürüp bezini değiştirdi. Kırmızı yeşil okesoli gömleğini, tulumunu ve paltosunu giydirdi. Ardından Dallas'ın yanına dönüp kocasının alnına serin, nemli bir bez koydu ve ona bir veda öpücüğü verdi. Ertesi sabah Vivi'nin günün ilk ışıkları ufukta yavaş yavaş belirmeye başlamışken uyandı. Yatakta yuvarlanıp kocasına döndü. Önceleri insanın bütün dünyasını kimi zaman bir başka insanın yüzünde görebileceğine, buruşuklukların keşfedilmemiş vadileri, dudaklarınsa sıra dağları anımsatabileceğine hiç inanmazdı genç kadın. Kocasına biraz daha sokulup daha önce pek çok kez yaptığı gibi çıplak bedenini onunkine yasladı. ''Mutlu Noeller!'' diye fısıldadı dudaklarına. ''Mutlu Noeller!'' Dallas'ın sesi sanki bütün gece bağırmış ya da sigara içmiş gibi pürüzlü ve kısıktı. ''Nasılsın?'' ''Daha iyiyim.'' Birlikte bir süre daha uzandıktan sonra Vivian Dallas'ı son bir kez öpüp yataktan kalktı. O dakikadan sonra ikisi de harekete geçti. Duş alıp giyindiler. Vivian çiftlik evindeki büyük gün için Noah hazırlarken Dallas da hayvanları besleyip arazideki suyu kontrol etti. Genç adam geri döndüğünde gün ışığı araziye bütünüyle yayılmış, önceki gece yağan yağmurdan kalan damlalara ve su birikintilerine vuruyor ve her şeye gümüşü bir pırıltı katıyordu. Vivian yiyecekleri ve hediyeleri kamyona doldurdu. "Ah, bir şey daha var," dedi Dallas tam çıkarken. "Bir saniye." Yatak odasına gidip bir dakika sonra elinde pembe paket kağıdıyla sarılmış büyük bir kutuyla geri döndü. Vivian'ın paketi kendi eliyle sarmış olduğunu düşündü. Seloteyp tuhaf biçimde yapıştırılmış ve mümkün olan her ek yerini kaplamıştı. Fiyonk beyaz yaldızlı kağıttan kopacak gibi duruyordu. "Biliyorsun, hediyeleri babamın evinde açıyoruz," dedi Vivi. "Kamyola koyalım işte." "Bunu koymayalım." Vivi güldü. "Nedir bu? Yenebilir iç çamaşır mı? Yoksa göğüs uçlarımı açıkta bırakan bir gecelik mi?" "Açsana." Dallas'ın bakışı Vivi'nin tüylerini ürpertti. Paketi kocasının elinden alıp kanepeye götürdü. Dallas Noah'ı kucağına alıp karısının yanına oturdu. Dallas tıpkı kendisine benzeyen oğlunu kucaklamışken yanı başında görmek Vivi'nin hayatta isteyebileceği en güzel hediye ve en güzel gelecekti. Yine de paketi hevesle açtı ve içinden daha küçük bir başka paket çıktı. Bu paketin içinde de daha küçük bir diğer paket vardı. Vivi en küçük pakete ulaştığında paketin içinden ne çıkacağından gayet emindi ve kalbi hızla çarpıyordu. Dallas'a baktı, bakışlarındaki derinliği fark etti ve kutuyu açtı. İçinde güzel bir elmas yüzük vardı. Taşı küçük ama parlaktı ve antika görünümlü altın bir telkarinin ortasına yerleştirilmişti. "Evlendiğimizde alamadığım için üzgünüm." Dallas yüzüğü çıkarıp Vivi'nin parmağına geçirerek 3 yıl önceki nikah gününden bu yana taşıdığı düz, altın alyansın üzerine taktı. Vivi kocasının gözlerine baktı. "Hiçbir zaman bir elmas istemedim. Ben hediye etmek istedim. Bu mükemmel." El ele tutuşarak kamyona yöneldiler ve çiftlik evine gittiler. Vivian geride durmuş eve bakıyordu. Beyaz Noel ışıkları çatı saçaklarını renklendirmiş, verandanın merdiven parmaklıkları boyunca ışıldamaktaydı. Ön pencerede süslenmiş ağaçtan saçılan çok renkli ışık prizmaları eskimiş cama yansımaktaydı. İçeride parti çoktan başlamıştı. Glyn Campbell, Noel albümü, ailenin vazgeçilmezlerinden biri, pikaba konmuş, evin içinde yankılanmaktaydı. Aurora ile Winona mutfakta iş yaparlarken Ricky ile Jenny ortalıkta koşturarak babalarıyla saklambaç oynuyorlardı. Henry şöminenin başına geçmiş, viskisini içmeye çoktan başlamış, karısının fotoğrafına bakmaktaydı. Aurora onları kapıda karşıladı. Yeşil tozlukları, yüksek topuklu yarım botları ve kırmızı kadife tuniği ile canlanmış bir periyi andırıyordu. Mücevherleri pille çalışıyor, ışık seli halinde yanıp sönüyordu. "İşte benim güzel yeğenim." Aurora Noah'ı kucağına alıp onu ağacın yanına götürdü. "Etraftaki Noel süslerine göz gezdirirken her zamanki şenlik," dedi Dallas. Richard da tam o anda yanlarında bitti. Beline kadar saran ve kahverengi bir kemerle sıkılmış somon rengi Dockers pantolonu, içine soktuğu mavi ekoseli gömleği ve çoraplı ayaklarıyla her zamanki gibi hem kalmaya hem de gitmeye hazır görünmeyi başarmıştı. "Dallas," dedi Richard kafasını sallayarak, "duyduğuma göre jürikaların yeni tayıyla harikalar yaratıyormuşsun." "Korkunç bir hayvan," dedi Dallas. "Daha geçen hafta..." Vivian kocasının elini sıkıp mutfağa doğru yöneldi. Winona tezgahın başına geçmiş kare hamurları hilal biçiminde yuvarlamakla meşguldü. Vivian'in girdiğini görünce kafasını kaldırıp duraksadı. "Selam." Vivian bir an zamanın geriye aktığını hissetti. Pencereden sızan solgun kış güneşinin ışığı ablasının dolgun güzel yüzünü taçlandırırken Vivian bu mutfakta başka bir anı yaşar gibi oldu. Kendini bir çocuğun hissedebileceği kadar küçük ve unutulmuş hissederek "annem için bir şey çiziyorum," demişti. Annesinin cenazesine dair en iyi anımsadığı şey buydu, görünmez hissetmek. Fakat Winona onu görmüş, yanına eğilmiş, başına dokunmuş ve şöyle demişti. "Buzdolabının üzerine asarız." Vivian o zaman Vin'le birbirlerine hep bağlı kalacaklarını, iki kardeş arasında hiçbir şeyin giremeyeceğini düşünmüştü. Tabii bu, Vivian tutkunun ne demek olduğunu öğrenmeden çok önceydi. Ve Winona bunu itiraf etmese de Vivi aralarındaki uzlaşmanın kusursuz olmadığını bilincindeydi. Winona Dallas'a hala güvenmiyordu ve Vivian'in Luke'u incitmiş olmasını da tamamen unutmuş değildi. Winona'nın dünyasında her şey siyah ve beyazdı. En çok da adalet ve Vivian'in yanlış yaptığı için ödüllendirildiğini düşünüyordu. Vivian aniden uzanıp Winona'nın elinden tuttu ve müziğin ritmine uyarak onu döndürdü. Bu hareket bir kıvılcım, mutfakta dans etmenin Noel sabahına özgü alışılmış bir eğlence olduğu 70'li yıllara bir dönüş gibiydi. "Haydi bahçe kızları," derdi anneleri kendi kendine dans ederek, "bana dans partneri lazım." Aurora kayarak içeri girip kızların arasına karıştı ve dansı yönetmeye başladı. Siz çığlıkların bensiz dans etmesinin imkanı yok. Ritmi yakalayan benim, biliyorsunuz. Lisede kıçını sallayıp durduğun için olsa gerek, dedi Vivian gülerek. Kız kardeşler arasında bir şarkının, bir dansın ya da bir bakışın bütün yaşamını size geri verebilmesi şaşılacak şeydi. Günün geri kalanı tanıdık enstantanelerle bezeli bir rüya gibi geçti. Hediyeler açıldı, şaraplar yudumlandı, küçük sohbet grupları halinde bir araya toplanıldı. Jane ile Ricky'nin bahçede yeni bisikletlerini sürüşleri izlendi ve saçlarına kurdeleler dolanan Noah ortalıkta dolaşıp durdu. Hepsi de o kadar eğlendiler ki babalarının sarhoş aksiliği dahi neşelerini kaçırmaya yetmedi. Yemeğin sonunda kızlar turta servisini henüz bitirip yerlerini almışken Dallas ayağa kalktı. Oğlum böyle yürüyecek. Düzeltiyorum. Oğlum böyle büyüyecek. Eliyle herkesi içine alan bir daire çizdi. Teşekkür ederim. Vivian masanın karşısından kocasına baktı. Benim baba, dedi annesinin kucağındaki Noah sırıtarak. Evet, dedi Vivi usulca. O senin baban. Çok geçmeden tekrar sohbete daldılar, espriler patlattılar ve çeşit çeşit tartlar hakkında yorum yaptılar. Yemekten sonra Vivian herkes sessiz sinema oynamak için ikna etmeye çalıştı. Haydi millet, eğlenceli olacak. Ardından zil çaldı ve Şerif Al Baylor içeri girdi. Adamı selamlamak için sandalyesini geri iterek selam al, dedi Aurora. Vivian'e oyun oynamayacağımızı söyle. Tanrı'ya şükür hala ayığız. Sizi Noel'de rahatsız ettiğim için üzgünüm, dedi Al, şapkasını çıkararak. Küt parmaklarıyla şapkasının siperini çekiştiriyordu. Henry ayağa kalktı. Sorun nedir Al? Cat Morgan, dün gece öldürüldü. Dallas sandalyesinden ağır ağır doğruldu. Renginin nasıl attığını fark etmemek imkansızdı. Ne oldu? İşte, dedi Al bakışlarını masaya indirerek. Benim de anlamaya çalıştığım bu. Dün gece neredeydin Dallas? 14. bölüm. Kasabalı bir kadın Oyster sahilindeki evinde ölü bulundu. 25 Aralık sabahının erken saatlerinde kasaba sakinlerinden Catherine Morgan sahil yolundaki evinde ölü bulundu. 42 yaşındaki kadının cesedini bulan komşusu derhal polise haber verdi. Dedektifler olay yerinde delil toplamayı sürdürüyorlar. Şerif Albert Baylor ölümünün şüpheli olduğunu ve iz üstünde olduklarını belirtti. Güvenlik polisinin dışındaki kaynaklar Bayan Morgan'ın göğsüne yakın mesafeden ateş edildiğini ve haneye tecavüz izine rastlanmadığını doğruluyor. Cinsel saldırıya ilişkin raporlar henüz teyit edilmemiş durumda. Tanıkların Şerif Baylor'la temas kurmaları bekleniyor. William Truman, Oyster Sahili Gazetesi. Vivian yatağından yavaşça kalktı. Son 48 saattir yavaşça hareket etmeyi, aynı anda hem burada olup hem de gitmiş olmayı öğrenmişti. Havlu kumaştan sabahlığına sarınıp salona girdi ve Dallas'ı tam da umduğu yerde buldu. Kocası mutfak masasının başında eğilmiş cinayetle ilgili gazete haberlerini okumaktaydı. Vivi Dallas'ın omzuna dokununca onun irkildiğini hissetti. Dallas kafasını kaldırıp karısına baktı. Onun gözlerindeki vahşeti gören Vivi geri çekilmek istediyse de kocasının uçurumun kenarına nasıl yaklaştığını ve dik durabilmek için kendisinin yardımına ne kadar ihtiyaç duyduğunu biliyordu. Vivi bir şeyin daha farkındaydı. Dallas karısının ona bunu yapıp yapmadığını kendisine sormasını da bekliyordu. Bütün kasaba o ve Cat arasındaki bağı sorgulayıp duruyordu. Dallas'ın geç saatlerdeki ziyaretleri, Cat'le birlikte markete bir almaya gidişleri hakkındaki dedikodular ayyuka çıkmıştı. Bu konuda konuşmamış olsalar da o da karısı da bunu biliyordu. Bugün cenaze var, dedi Vivi usulca. Noah'ı saat 11'de bakıcıya bırakmamız gerek. Gitmesem daha iyi. Gitmek zorundasın. İnsanlar konuşuyorlar ve bu dar kafalı pisliklerin ne söylediğini umursadığımı mı sanıyorsun? Umursamamız gerek bence. Gitmeliyim. Çekip gitmeliyim. Hiç kalmamam gerekirdi. Vivi o anda Dallas'ın koluna yapışıp onu kendine çevirdi. Sakın böyle konuşma. Bu yüzden peşime düşecekler. Farkında değil misin? Hayır, düşmeyecekler. Bu yalnızca dedikodu. Tutuklamak için delillere ihtiyaçları var. Sorun çıkmayacak. Ah Vivi, dedi Dallas gergin bir sesle. O kadar naifsin ki. Bu bizi mahvedecek. Dallas dönüp banyoya gitti ve kapıyı kapattı. Vivi kocasının arkasından uzun bir süre öylece baka kaldı. Elleri titriyordu. Onun peşinden gitmek istiyordu ama yapmadı. 18. ayrımın sonu. Sayfa 223.